Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 1 Hazar 1399 Hicri Kameri, 5 Rebiyusani 1442 ve miladi 21 Kasım 2020 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra ben Mesut Ketani ve arkadaşım Mehmet Bahtiyar ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, sanat tarihi ve bulaşıcı hastalıklar, medeniyet gevheri Kermanşah ve ayetlerin hikayesi isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bülteniyle beraberiz. Önce önemli haberlerden başlıklar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Pompeo'nun açıklanan doktrini İsrail işgalciliğinin resmileştirilmesidir. Garibabadi, İsrail kayıtsız şartsız NPT'ye katılmalı. Avrupa'nın Bercam'daki tutumu hakkında yeni Amerika iddiası. İlham Aliyev, İran Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkesidir. Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü. Ve onlarca Filistinli Siyonistlerin saldırılarında yaralandı. Şimdi detaylar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mike Pompeo doktrinini İsrail işgalinin tanınması ve Siyonist alimler üzerindeki sessizliğin kabulü olarak niteledi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Cuma günü Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun doktrini ile ilgili şunları yazdı. Pompeo doktrinini yalan bir ifade çerçevesinde onu bu makama getiren BB'nin Netanyahu'nun çıkarlarını Amerikan çıkarlarına bile üstün görmek olarak tanımlamak mümkün. Hatipzade, Pompeo doktrininde İsrail işgalinin tanınması ve Siyonistlerin suçlarının aklandığını belirterek şunları ekledi. Her eleştiriyi sahte antisemitizm ifadesiyle etiketleyip sustur ve Amerikalı vergi ödeyenlerin paralarını özel aile içi tuğulları ile boşa harca. Perşembe günü işgal altındaki topraklara seyahat eden Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Jerusalem Post'a verdiği bir röportajda İran'a karşı maksimum baskı kampanyasının devam ettiğini ve Tahran'la mücadele için tüm seçeneklerin hala masada olduğunu iddia etti.
İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki daimi temsilcisi ve büyükelçisi Kazım Garibabadi, korsan rejim İsrail'in nükleer silahların yayılmasını men eden NPT anlaşmasına derhal ve kayıtsız şartsız katılması, Batı Asya bölgesinde mevcut nükleer krizi telafi etmenin tek yolu olduğunu vurguladı. Cuma günü bir açıklama yapan Garibabadi, Siyonist rejimin gizli nükleer gücünü göz ardı etmek, bölge ve dünya güvenliği ve istikrarı için ciddi tehdit olduğunu belirterek, İsrail'in nükleer silahların yayılmasını men eden NPT anlaşmasına derhal ve kayıtsız şartsız katılması gerektiğini belirtti. Uluslararası camianın İsrail'in nükleer silahların yayılmasını men eden NPT anlaşmasına derhal ve kayıtsız şartsız katılması için bu rejime sürekli baskı yapmaktan başka çaresi olmadığını kaydeden Garibabadi şöyle ekledi. İsrail rejiminin Batı Asya bölgesinde NPT anlaşmasını imzalamayan tek taraf olarak bu anlaşmanın küreselleşmesini engellemesi büyük talihsizliktir. İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki daimi temsilcisi Garibabadi, ayrıca Suud rejiminin ek protokolü uygulamaması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu bağlamda durumu kaygı verici olduğunu belirterek şöyle devam etti. Suudi Arabistan ek protokolü tam olarak uygulamıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de şimdiye kadar ek protokolü tam ve etkili bir şekilde uygulama konusunda resmen hiçbir yükümlülük üstlenmediği anlaşılıyor.
Amerikan hükümetinin İran özel temsilcisi Elliot Abrams, Avrupa ülkelerinin Bercam nükleer anlaşmasının geçici maddelerini uzatmak istediklerini iddia etti. Fars Haber Ajansı'na göre Abrams, Suudi gazetesi Eşha Kolosat ile yaptığı röportajda Avrupa ülkelerinin Bercam nükleer anlaşmasının zamanla sona eren maddelerini uzatmak istediklerini iddia etti. Amerika'nın İran özel temsilcisi bir sonraki Amerikan yönetiminin Bercam nükleer anlaşmasına dönme olasılığından söz etti ve Washington'un Bercam nükleer anlaşmasına dönüşü ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması karmaşık ve zor olacak dedi. Avrupa Trokyası Almanya, İngiltere ve Fransa olarak Amerika'nın yasa dışı şekilde Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti altına alarak anlaşmayı sürdürme sözü vermişti. Avrupa'nın Amerika'nın eylemini sözlü ve siyasi direnişlerine rağmen bu ülkeler şimdiye kadar anlaşmayı güvence altına almak için vaat edilen pratik adımları atmakta başarısız kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Avrupa ülkelerinden pasifliğine tepki olarak Bercam nükleer anlaşması maddelerine göre 5 adımda bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azalttı. Kapsamlı ortak eylem planı Bercam nükleer anlaşmasının 26. ve 36. maddelerine göre diğer taraflar yükümlülüklerini yerine getirmezse İran yükümlülüklerini tamamen veya kısmen askıya alma hakkına sahiptir. İran, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın Bercam nükleer anlaşmasından faydalanması durumunda taahhütlerine dönmeye hazır olduğunu vurgulamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Cuma akşamı Amerika Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani şeytanın avukatı olarak niteledi. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Twitter'da Giuliani'nin büyük meblağlar karşılığında bir yalancı ve teröristi savunduğunu görünce Amerikan halkı şaşırabilir ancak bu İranlılar için yeni bir gelişme değildir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Giuliani'nin uzun yıllardır şeytanın avukatı ve teröristlerin iğrenç suçlarını aklamakla dolarları cebe indirmekte olduğunu belirtti. Kelimenin tam anlamıyla Giuliani çökmektedir ifadelerini kullandı. Trump son dönemde kişisel avukatı Rudy Giuliani kampanya şikayetlerinin tümünü takip etmekle görevlendirdi. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani bu terörist grup sayılan münafıklar terör örgütü ile işbirliği ve toplantılarına katılma geçmişine sahip olduğunu belirtti. Terörist münafıklar grubu Batı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa tarafından destekleniyor. İslam devriminin başlangıcından bu yana terörist münafıklar grubu çeşitli terör eylemlerinde 17 binden fazla İran vatandaşına suikast düzenlemiştir.
İran İslam Devrimi Muhafızlarının donanması Fars Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yapan Panama bandıralı yabancı bir gemiye el koydu. Merhaba Ajansı'na göre gemi 300 bin litreden fazla kaçak yakıt taşıyordu. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden bu eylemi Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın masmavi sularında bu gücün sorumluluğu ve görevi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İran İslam Devrimi'nin muhafızları deniz kuvvetlerinin de Fars Körfezi'nde ve stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki temel görevi İran'ın ulusal çıkarlarını korumak, güvenliğini sağlamak ve deniz kaçakçılığı ile mücadele etmektir. 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil olmak üzere deniz hukuku kapsamında bir geminin, sivil veya sivil olmayan geminin uluslararası denizcilik düzenlemelerine uymaması durumunda uluslararası hukuku uygulamak için bir savaş gemisi durdurulabilir ve açık denizlerde de denetlenebilir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cuma günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Dağlı Karabağ sorunundaki tutumunu takdirle karşıladıklarını açıkladı. İran'a göre Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Ağdam kentine konuşlandırılması vesilesiyle bir video mesajında İlham Aliyev, İran'ın Dağlı Karabağ sorunundaki tutumunu övdü ve İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dostu ve kardeşi olduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesinde kurtarılan bölgelerini ziyaret ederek İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırlarını dostluk sınırları olarak nitelendirdi. İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise geçtiğimiz günlerde Dağlık Karabağ Savaşı hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan tarafından işgal edilen tüm topraklarının kurtarılması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade edilmesi gerektiğini belirtmişti. Ayetullah Hamenei bu topraklarda Ermenilerin güvenliğinin de sağlanması ve her iki tarafında uluslararası sınırlara uyması gerektiğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti askerleri Rusya Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında imzalanan üçlü anlaşma çerçevesinde Cuma günü Dağlı Karabağ'ın Ağdam kasabasına yerleşti.
Suudi Arabistan Kralı G20 zirvesi çerçevesinde yapılan çalışmaların koordinasyonunu görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü. Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz Ali Suud, cumartesi ve pazar günleri Suudi Arabistan'da yapılacak G20 zirvesine görüşmek üzere Cuma akşamı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Suudi Devlet Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suud Kralı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde G20 zirvesi öncesinde bulunan çabaların koordinasyonunu ele aldı. Suudi kaynakları da Suudi ve Türk taraflarının ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelere de görüştüklerini bildirdi. Suudi Arabistan'da yüz yüze yapılması planlanan G20 zirvesi büyük ölçüde koronavirüs koşulları nedeniyle bu yıl sanal olarak gerçekleştirilecek. Zirve aralarında Londra, Paris, New York ve Los Angeles belediye başkanlarının da bulunduğu birçok İngiliz, Avrupa Birliği ve Amerika milletvekili ve yetkilisinin insan hakları ihlalleri yüzünden Suudi Arabistan'a baskı yapmaları çağrısında bulundukları sırada düzenlenecek. Bu arada Avrupa Parlamentosu, Suudi yetkililerin insan hakları ihlalleri nedeniyle G20 zirvesine katılan delege sayısının azaltılması çağrısında bulundu.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü açıkladı. Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı'nca düzenlenen pilot ve teknisyen temel eğitim kurslarında başarılı olan 34 pilot ve 31 teknisyen için mezuniyet töreni düzenlendi. Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bugünün Türkiye'sinin güvenlik yönetimi açısından büyük ve tarihi bir değişim yaşadığını, dünya konjonktürü gereği artan tehditleri yükselen bir kapasite ve stratejik yaklaşımla göğüslediğini söyledi." Soylu, terörü kaynağında yok eden ve yaz-kış operasyon yapan bir anlayışa sahip olduklarına işaret ederek, Türkiye aynı zamanda tarihinde görülmemiş ikna ve teslim rakamlarına ulaşmıştır. Bunu bir yöntem olarak sürdürmekte, bu konuda da uzmanlaşmaktadır. Son 4 yılda yalnız ikna yöntemiyle 824 kişi getirilmiştir. Kendiliğinden teslim olanlarla birlikte bu sayı 1842 olmuştur. Örgüte katılım ise 5000 lira rakamlardan geçen yıl için 130, bu yıl için 52'dir. Yurt içi terörist sayısı ise 340 seviyesinin altına düşmüştür diye konuştu. Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelecek yılın ulaşmayı hedefledikleri noktanın son perdesi olduğunu da ifade etti.
Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binalarından düzenlenen baskında gözaltına alınan parti yöneticileri hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır'da 22 Ekim günü yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP il eş başkanı Zeya Ceylan ve Hülya Al Ökmen, Uyanık ile Yenişehir ilçe başkanı Remziye Sızcı'nın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak iddiası ile 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar Zeya Ceylan ve Hülya Al Ökmen Uyanık ile tutuksuz sanıklar Remziye Sızcı ve KK hakkında hazırlanan iki ayrı iddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde de başlanacak.
20 Kasım korona tablosu ve vaka sayısı Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye günlük korona tablosunu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 156.642 COVID-19 testi yapıldı. 5.103 kişiye hastalık tanısı konuldu. 141 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3.990 oldu. Son 24 saatte 3.019 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367.592'ye yükseldi.
Siyonist askerler Filistinli protestoculara saldırarak onlarca kişiyi yaraladı. İRNA'ya göre Siyonist askerler Cuma günü Ramallah'ın doğu kesiminde Filistinli göstericilere plastik mermilerle göz yaşartıcı gaz sıkarak saldırdı ve onlara da gözaltına aldı. Haber kaynakları ayrıca İsrail'in Batı Şeria'daki El Halil kentine düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir çocuğun da yaralandığını duyurdu. Bu Filistinli çocuk işgalci Siyonist rejimin askerleri tarafından vurulduktan sonra ağır yaralandı.
Siyonist haber kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyükelçilik açmak amacıyla Tel Aviv'in zengin semtlerinde mülk satın almaya çalıştığını bildirdi. İsrail 12 kanalı Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin ülkenin diplomatik misyonları için bir büyükelçilik açmak ve konut satın almak için özellikle Tel Aviv'in Herzliya bölgesinde mülk satın almak için birkaç Siyonist emlak acentesiyle temasa geçtiğini bildirdi. İlk Birleşik Arap Emirlikleri resmi heyetinin 20 Ekim'de Tel Aviv'e gidişinin ardından emirlik yetkilileri işgal altındaki topraklarda İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'den büyükelçilik açılmasını resmen talep ettiler.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Suriye'nin başkenti Şam'daki Uluslararası Suriyeli Mültecilerin Dönüşü Konferansı'nı sabote etmek girişimlerinin başarısız olduğunu söyledi. El Ahbariye raporuna göre Washington'un Suriye karşıtı politikalarını eleştiren Maria Zaharova, Şam'daki Suriyeli mültecilerin dönüşü konulu uluslararası konferansı sabote etme çabalarının ve siyasi oyunlarının başarısız olduğunu söyledi. Zaharova ayrıca Amerika ve Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilerin dönüşü konulu konferansa katılmalarını engellemek için ülkelere her türlü baskıyı yaptığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen'in 10 yıllardır dünyanın en kötü açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Ve Fransız Cumhurbaşkanı Müslümanlara yönelik baskılarının devamında ülkedeki İslami grupların liderlerine ve Fransa Müslümanlar Konseyi'ne Cumhuriyetçi Değerler adlı bir tüzüğü desteklemeleri için ultimatum belirledi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarıyla beraberiz. İlk yorumumuz Trump hükümetinin Siyonist rejime son hizmetleri konusu etrafında. Donald Trump'ın iktidarı sırasında Amerika, Siyonist rejim lehine benzeri görülmemiş tutumlar sergileyip eylemlerde bulundu. Donald Trump'ın son ABD başkanlık seçimlerindeki başarısızlığını takiben yönetimi şimdi İsrail'e hizmet etmek ve ABD'deki Siyonist lobilerin dikkatini çekmek için başka önlemler aldı. Çarşamba gününden bu yana işgal altındaki Filistin'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Perşembe günü başta Başbakan Benjamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkilileri memnun etmek için adımlar attı. İşgal altındaki Golan Tepelerine giden ilk ABD Dışişleri Bakanı olan Pompeo, diplomatik dışı hareket ederek İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini yeniden teyit etmek için buradayım, dedi. Başkan Trump, İsrail'in bölge üzerindeki egemenliğini tanıdı açıklamasında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanı ayrıca Batı Şeria'da El Beyre yakınlarındaki Pesagut adlı bir Siyonist yerleşimi de yasa dışı bir şekilde ziyaret etti ve Amerika'nın Batı Şeria'da üretilen ürünleri ve malları İsrail ürünleri olarak kabul etmek istediklerini açıkladı. Öyle görünüyor ki siyasi hayatının sonuna sadece 2 ay kalan Trump yönetimi, Siyonist rejimi desteklemek ve yasa dışı taleplerini yerine getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Batı Asya meseleleri konusunda uzman olan Hasan Anizade'ye göre, Donald Trump önceki zaferini Siyonist lobinin yardımına borçludur ve bu nedenle Beyaz Saray'a girdiğinde Siyonist rejimi güçlendirmek için tüm imkanlarını kullanacağına da söz vermişti. Mart 2019'da tartışmalı bir hareketle Siyonist rejime bağlılığını ilan eden Trump, işgal altındaki Suriye'nin Golan'ı Siyonist rejimin bir parçası olarak kabul ettiğini bildirdi. Böyle bir hareket yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına, özellikle de Siyonist rejimin Golan Tepeleri ve Batı Şeria dahil 1967 işgal altındaki topraklardan çekilmesini talep eden 242 sayılı karara aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda önceki ABD yönetimlerinin bu konudaki uygulamalarıyla bile çelişiyor. 1967'den bu yana tüm Amerika hükümetleri Golan Tepeleri ve Batı Şeria'yı işgal altındaki topraklar olarak tanıdı. Ancak Trump yönetimi Washington'un politikasını değiştirdi. Yalnızca Siyonist topraklarının bir parçası olan Golan Tepelerinin değil, böyle iddia etti, ABD'nin yasa dışı yerleşimlere ilişkin politikasını da değiştirdi. Batı Şeria'ya yönelik de aynı yasa dışı siyasetleri uyguladı. Aslında Donald Trump'ın dış siyaset yaklaşımının en önemli özelliklerinden biri, İsrail'e koşulsuz şartsız destek konusundaki tutumu ve önceki ABD başkanlarının yapmayı reddettiği eylemleri uygulamasıydı. Bu uygulamalardan en önemlisi Kudüs'ün Siyonist rejimin başkenti olarak tanınmasıdır. Ayrıca Trump hükümetinin işgal altındaki Golan'ın İsrail'in bir parçası olarak tanıması, Siyonist rejime eşi görülmemiş faydalar ve ayrıcalıklar sunan ve karşılığında Filistinlileri temel haklarından mahrum eden yüzyılın anlaşmasını sunması ve nihayet İsrail'in Batı Şeria ilhakına onay vermesi Siyonistlere verilen başka hizmetlerdendi. Tabii işgal altındaki Filistin'i ziyareti sırasında Pompeo, Siyonistlere Batı Şeria'da üretilen ürünleri ve malları İsrail yapımı ürünler olarak kabul ederek Siyonist yerleşimcilere yeni bir armağan daha verdi. Böylece Trump yönetimi Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin işgal altındaki topraklara ilhak edilmesini fiilen kabul etti. Trump yönetimi diğer durumlarda olduğu gibi tek taraflı bir yaklaşım benimsedi ve Birleşmiş Milletler uygulamalarına aykırı davrandı. İşgal altındaki Golan Tepelerinin ilhakına ve Batı Şeria'nın bir kısmının ilhakına onay veren Trump hükümetinin bu yöndeki girişimleri İsrail ve destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ni uluslararası arenada daha da tecride sürükledi.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz ilk resmi Bahreyn heyetinin İsrail'i ziyaretinin amaçları etrafında. Dışişleri Bakanı Abdüllatif Elziyani, başkanlığındaki ilk resmi Bahreyn heyeti işgal altındaki bölgelere gitti. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra geçen Eylül ayında İsrail'e diplomatik ilişkiler kurmak için barış anlaşması imzalayan ikinci Arap ülkesiydi. Anlaşmanın imzalamasından bir ay sonra Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İsrail İç Güvenlik Danışmanı Mir Ben Shabat liderliğindeki bir Amerikan-İsrail heyeti 18 Ekim'de Bahreyn'in başkenti Manama'ya gitti. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif Elziyani, başkanlığındaki Bahreyn heyetinin ziyareti resmi bir Bahreyn heyetinin İsrail'e ilk ziyareti oldu. Aslında bu ziyaret İsrail'le bir barış anlaşması yapmayı amaçlıyordu. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki bölgelere yaptığı ziyaretle aynı zamanda denk gelmesi barış anlaşmasından başka hedefler olduğunu da gösteriyor. Bu ziyaretin hem yerel ve hem de bölgesel düzeyde hedefleri var gibi görünüyor. Ülke düzeyinde Bahreyn heyetinin ziyaret sırasında Bahreyn heyetine batıcılığın güçlendirilmesi ve ülkeyi İslamsızleştirmenin de dayatılması da muhtemeldir. Bu konu yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ne beyaz evliliğin kabulü ve alkol içmeye getirilen kısıtlamaların kaldırılması dahil İslami düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması şeklinde empoze edilmiş ve Ali Nahyan hükümeti tarafından da uygulanmıştır. Aynı zamanda Ali Halife rejimine karşı Bahreyn Sivil Hareketi ile ilgili konularda ziyaret sırasında tartışılan konular arasında yer alıyor. Bahreyn Halk Hareketi 14 Şubat 2011'de başladı ve neredeyse son 10 yıldır devam ediyor. Son 10 yılda Siyonist rejimde Ali Halife rejimine halk ayaklanmasını bastırmak için çeşitli şekillerde yardım etti. Bazı haberlere göre İsrail güçleri halk protestoları bastırmak için Bahreyn güçlerini de eğitmekle görevlendirildi. Amerika, Ali Halife rejiminin sivil ayaklanmayı bastırmasını da görmezden gelmiştir. Bir insan hakları avukatı olan Nora Arkat, Bahreyn-İsrail anlaşmasının imzalanmasının ardından BBC News internet sitesinde Bahreyn'de uluslararası sorumluluğu en az 43 kez görmezden gelen İsrail gibi utanç verici bir insan hakları siciline sahip ve Amerika tarafından da desteklenmektedir. Bölgesel düzeyde ise İran karşıtı hedeflerin peşinden gitmek ve bölgesel bir koalisyon oluşturmak bu bölgesel ziyaretin en önemli hedeflerinden biridir. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Amerika ve İsrail rejimi bölgede İran'a karşı çalışan aktörler arasında da yer alıyor. Bu aktörlerin heyetleri arasındaki herhangi bir diplomatik toplantıda muhakkak ki İran meselesi de tartışma konularından biridir. Amerika son 4 yılda İran karşıtı bölgesel bir koalisyon oluşturmak için büyük çaba sarf etti ancak bu çabaları da işe yaramadı. Böyle bir koalisyonun kurulması İsrail ve Amerika'nın bölgedeki etkisini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Nur Arkat makalesinde İsrail-Bahreyn anlaşması şiddeti sona erdirmek veya baskıyı azaltmak yerine Amerika'nın Batı Şeria'daki etki alanını genişletecek olan baskıcı rejimler arasındaki jeopolitik bir ittifakı da temsil ediyor. Son olarak Donald Trump'ın Amerikan başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin neredeyse kesin olduğu bir dönemde gerçekleşen ziyaret, Ali Halife ve Siyonist rejimin Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından normalleşme projesinin başarısızlığına ilişkin endişelerini de yansıtıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1399, Hicri Kameri 5 Rebiüsani 1442 ve 21 Kasım 2020 Cumartesi. Müzik. 67 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1332'de İranlı fakih ve alim Ayetullah Habibullah Askeri Eştehardi vefat etti. Hicri Şemsi 1271'de Tahran yakınındaki Eştehard'da dünyaya gelen Ayetullah Habibullah Askeri Eştehardi çocukluğunda dini ilimleri öğrenmeye başladı. İslami marif alanında bilgilerini arttırmaya büyük ilgi duyan Ayetullah Habibullah Askeri Eştehardi babasının teşvikiyle gençliğinde Irak'ın kutsal Necef Eşref'teki dini ilimler havzasına gitti. Ayetullah Eştehardi bu kentteki önde gelen alimlerden 15 yıl boyunca feyizler aldı ve sonuçta içtihat makamına ulaştı. yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Rebiüsani 1328'de Tebriz'den Tahran'a hareket eden Meşrutiyet Hareketi'nin önde gelenleri olan Settarhan ve Bağırhan zaferle Tahran'a geldi. Bu özgürlük ve bağımsızlık yanlısı mücadeleciler Tebriz kentini Muhammed Ali Şah döneminde muhasara etmeleri sırasında bu kent halkının yardımlarıyla 11 ay boyunca eşsiz bir direniş göstererek Tebriz'i korudu ve devlet güçlerinin saldırılarını yok etti ve ardından Tahran'a gittiler. Settarhan ve Bağırhan cesaretle Meşrutiyet Hareketi'nde birer mücahiddiler ve kendi adlarını İran'ın altın tarih sayfalarında yazdılar. yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Rebiüsani 1267'de ilk Farsça dilinde yazılan Vakai İttifakiye gazetesi Tahran'da yayınlandı. Bu gazete Nasiriddin Şah Kacar'ın saltanatı döneminde 3. yılında kifayetli sadrazamı Mirza Taki Han Emir Kebir'in emri üzerine yayınlandı. Bu Farsça gazetenin yan yönetmeni Hac Mirza Tezkereci idi. Bu gazetede yayınlanan haberler Emir Kebir'in denetiminde değerleniyordu. Bu gazetedeki haberler İran ve dünyadaki gelişmelerle ilgiliydi. yıl önce bugün 21 Kasım 1995'te Dayton Anlaşması imzalandı. yıl önce bugün 21 Kasım 1694'te Fransız yazar ve filozof Walter Lacaple François-Marie Arouet dünyaya geldi. François-Marie Arouet Fransız devrimi ve aydınlanma hareketine büyük katkısı vardı ki din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazılarıyla ünlendi. yıl önce bugün 21 Kasım 1783'te tarihte ilk kez insanlığın uçmak için gösterdiği çabaları sonucu havaya bir balon gönderildi. Balonların uçmak için kullanılabileceği ve bu tür bir aracı insanlar için bir hava taşıtı olabileceği 1767 yılında Joseph Black tarafından ortaya atılmış bir fikirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sanat Tarihi ve Epidemik Hastalıklar. Değerli dinleyiciler, epidemik hastalıkları ve tarih boyunca sanatçılara ilham kaynağı olmasını ele aldığımız programımızın birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Epidemik hastalıklar ve ben merkezcilik, insanoğlu galip gelemedi iki konudur. Bu iki konu aynı zamanda tarih boyunca yazarların ve sanatçıların çeşitli eserlere yaratmalarında ilham kaynağı olmuş ve sanat, musiki ve edebiyat üzerinde etki yapmıştır. Gerçi ben merkezcilik hiçbir zaman son bulmayacağı ve sanatta bunu yenemediği anlaşılıyor. Ancak sanat büyük ölçüde hastalıklardan kaynaklanan yaralara merhem olabildiği gözleniyor. Buna göre birkaç bölümden oluşan programımız boyunca sanattan söz etmek istiyoruz. Umulur ki sohbetimiz koronavirüs salgını yaşandığı şu günlerde bir nebze de olsun insanları teselli ederken gelecek kuşaklar da bu şartları tahammül etmekte tesirini anlar. İçinde bulunduğumuz durumda sürekli herkesin koronavirüs ile mücadelede sorumluluğu ne olduğundan söz ediliyor. Birçok insan toplumda her bireyin her türlü ameli ve davranışı koronavirüs salgınının yayılmasında da veya önlenmesinde etkili olduğuna inanıyor. Bu yüzden hepimiz maske takma, sosyal mesafelere uyma ve karantina zorluklarına katlanıyor ve koronasız günlerin umudu ile yaşıyoruz. Gerçi şimdiki durumda medyaya başvurmak ve muhtemelen kitap okumak için daha fazla zaman buluyoruz. Ancak ne var ki sanal ve gerçek ortamda karşı karşıya bulunduğumuz bilgi patlaması da çelişkilerle dolu olduğu anlaşılıyor. Gerçekte günümüzde muhteva üretme işi o kadar çok yayılmış ki doğruyu yanlıştan ayırt etmek gerçekten zor olmaya başladığı anlaşılıyor. Acaba COVID-19 hastalığının sebebiyet verdiği bu gergin ve kaygı dolu dönemde gelecek kuşaklar için geriye ne kalacağını düşünüyorsunuz? Acaba medyada yayınlanan veriler ve haberlerin üzerinden bu salgına bakan tarih, bu alanda yazılan kitaplara ve sanat eserlerine ve sanatçıların görüşlerine bakarak bizim durumumuzu öğrenmek isteyenlere şimdiki halimizi ve hissiyatımızı aktarabilir mi dersiniz? Bu soruların cevabı için ilkin tarihe bakmalı ve insanlar benzer durumlarda neler yaptığını görmeliyiz. Ekonomist dergisi epidemik hastalıklar ve kültür sanat üzerinde tesiri hakkında yayınladığı bir yazıda şöyle diyor. Pandemilerle kültür arasındaki bağ bin yıllık mazisi olan bir konudur. Tarihte ilk pandemilerden biri 1347 yılında Avrupa'ya ulaşan kara taun pandemisiydi. Bu hastalık bölge nüfusunun 1/3'iyle yarısını öldürdü. Ancak sosyal ve iktisadi düzende yaşanan büyük değişimler yolu Rönesans'ın zuhuru için açtı. Geçenlerde taun salgını hakkında yazılan Florence Kuşatmada adlı kitabın John Henderson'a göre bu pandemi doğrudan Rönesans'la sonuçlanmadı ancak servetin küçük bir grubun elinde toplanması maaşların ikiye katlanması, zenginlerin daha zenginleşmesiyle sonuçlandı ve sonuçta onlara sanata mali destek verme izni verdi. Taun pandemisi başta resim sanatı olmak üzere birçok sanatın üzerinde iz bıraktı. Henderson'un tabiriyle Taun darbesi insanların tanıdıkları şeylerle ilgilenme şevkini ihya etti. Tam da bizim karantina günlerinde tanıdık romanlara ve eski filmlere yöneldiğimiz gibi. Örneğin İtalyan ressamlar içinde beşeri duyguları acayip gerçekçilikle görüntüledikleri muhteşem eserler yarattı. O yöntem daha sonraları Rönesans'ın simgesine dönüştü. Aynı dönemde hekimler ve kilise ruhanileri musikinin tedavi özelliği üzerinde de uzlaştı. Buna göre Taun'dan kaçmak üzere ve tevbe niyetiyle sokaklara çıkan halk için dini şarkıları okumak bilinen adetlere eklendi. Bu durumun yankısını 2020 yılında da görmek mümkün. İnsanlar evde karantina altına alındıkları ilk günlerde İtalya halkı evlerinden balkonlarına çıkarak şarkı söylemeye veya müzik aletlerini çalmaya başladı. Bu insanlar farkında olmadan 16. yüzyılda yaşamış atalarını taklit ettiler. Taun ve Rönesans döneminde Musiki adlı kitaba göre o dönemde Milan kentinin başpiskoposu halkın sokaklara çıkması virüsün yayılmasına yol açabileceği kaygısından hareketle İtalya halkından evlerinde ve kapı ve pencerelerini aşarak şarkı söylemlerine de ve böylece hem karantina kurallarına uymalarını hem bu merasimi birlikte icra etmelerini istemişlerdir. Tarihi araştırmalar her pandemiyle birlikte veya kontrol altına alındıktan sonra başka sanatların da geliştiğini gösteriyor. 19. yüzyılda koleranın ilk büyük salgınının kontrol altına alınması ilk ahir zaman romanının yayınlanmasına denk geldi. Mary Shelley'nin yazdığı Son Adam adlı roman beşeriyetin çok karanlık olan geleceğinden bir tablo sunuyor. Bu tabloya göre insan soyu Taun yüzünden yok olmuş ve sadece bir tek kişi geride kalmıştır. Richmond Üniversitesi hocası Elizabeth Otka'ya göre İspanyol gribinin psikolojik tesirlerinin izlerini bu virüsten sağ kurtulanların eserlerinde bulmak mümkün. Otka bu virüsün izlerini T.S. Eliot'un da yazdığı The Wasteland adlı şiir eserinde görüyor. Bu şiir Dünya Savaşı'ndan sonra çoğu yazarı etkileyen hüsran ve üzüntü duygusunun sonucu olan ünlü bir şiirdir. Bu üzüntü Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan kimliksizliğin sonucuydu ve pandemi şartları Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan durumların acısını daha da artırdı. Buna karşın eğer hastalıkların pandemi haline gelmesinden duyulan korku ve dehşeti bir yana bırakırsak, bu durumla ilgili edebiyat eserlerinin ana temalarından biri pandemilerin sosyal sınıfların arasındaki ihtilafı yok etmekte etkili bilinmeseydi. Gerçi şimdiki araştırmalar pandemilerin en çok yoksul sınıfı etkilediğini gösteriyor. Ancak edebiyatta bu tezi reddeden bazı örneklere de rastlıyoruz. Örneğin Edgar Allan Poe'nun yazdığı Kızıl Ölüm Maskesi adlı eserde bir prens kendisini ve yüzlerce zengin adamı bir pandemiden korumak için bir yerde saklıyor. Ancak sonunda bu ölümcül hastalık yüzünden maskesi olan tanımadık bir konuk kalıbında ve maskeli bir ziyafette ortaya çıkıyor ve hepsini öldürüyor. Taun krizi üzerinden asırlar geçmesine rağmen o dönemin sanat eserleri hala insanları Taun pandemisi yaşandığı o günlere götürebiliyor. Taun hastalığına yakalanma korkusu, hastalığın nasıl tedavi edileceği veya yakalananların asıl acı çekerek ölümlerinden önleneceği bilinmemesi, sanatçıları eski çağdan Rönesans çağına kadar Taun hakkında duygularını ifade etmeyi zorlamıştır. Bu yüzden günümüzde birçok tablo, heykel ve benzeri eserler geçmiş çağların insanlarının taun veya kolera gibi epidemik hastalıklara karşı durumlarını da ifade eden değerli bilgileri bize sunabiliyor. O dönemlerin sanat eserleri insanların çektiği acılar ve mutsuzluğu yansıtan örneklerle doludur. Birçok ressam dünyanın sonunu anlatan resimler çiziyordu. Ölüm düşüncesi bu eserlerde ön plana çıkmış ve kiliseler ve dini mekanlar her zamankinden daha çok kalabalık oluyordu. Birçok insan ahir zaman yaklaşığını ve yarın için bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Kiliselerin duvarları kutsal kitapların çeşitli rivayetlerini anlatan resimlerle dolu taştı ve sanat kiliseye insanları ölümün fani dünyadan nur ve aydınlığa geçiş güzergahı olduğu konusunda bilgilendirme konusunda yardımcı olmaya başladı. Öte yandan insanların içine ölüm korkusu salan taun pandemisi birçok roman yazarına da ilham kaynağı olmuştur. Buna göre yazarlar toplumda taun pandemisi yüzünden yaşanan öyküleri yazmaya başladı. O günlerin acı öykülere, kelimelere ve cümlelere yerleşecek Daniel Defoe'nun yazdığı Taun'un Kara Yılı Anıları ve Albert Camus'un Taun adlı eseri gibi birçok esere yansıdı. Evet, Kara Taun ya da her türlü ölümcü pandemi bir gün sona eriyor fakat korku ve dehşeti tablolarda, heykellerde ve kitaplarda kalıyor. Yolculuğun sonunda Fermina gemide tanıdıkları görmekten rahatsızdır ve bu yüzden Florentino'nun önerisi üzerine gemide kolera salgınının işareti olan sarı bayrağı göndere çekiyor ve böylece başka bir yolcunun gemiye binmemesini ve şimdiki yolcular da yola başka bir gemiyle devam etmeleri ve sonuçta ikisi rahatça yolculuklarına devam etmesine imkan sağlıyor. Bu cümleleri Gabriel Garcia Marquez'i Kolera Yılları Aşkı adlı eserinden naklettik. Bu eseri okuyan her okurunda en basit algısı bir zamanlar dünya halkı kolera pandemisi adlı bir salgınla uğraştı ve çok kolay bir şekilde hayatını kaybettiğidir. Demek ki bugün yaşadığımız COVID-19 pandemisi aslında pek de yeni bir konu değildir ve tarih bu konuyu bizden çok daha iyi bilmektedir. Pandemilerin sırasında çeşitli sanatçılarca yaratılan sanat eserlerinden birçoğu günümüzde en muhtemel tarihi belgelerin arasında yer alıyor. Bu eserler çeşitli epidemilerin ve pandemilerin etkisi altında yaratılmış ve her biri yaşanan kriz dönemindeki insanların umutsuzluğunu ve güçsüzlüğünü yansıtmaktadır. Bu acı duygu belki de hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar eşsizdir. Peter Bruegel'in 16. yüzyılda yarattığı Ölümün Zaferi adlı tablosu üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala taun pandemisinin tarihini ve o dönemde insanların da çektiği acıları en iyi biçimde anlatan en ünlü sanat eserlerinden biridir. Şimdi dünya yeni bir pandemiyle karşı karşıyadır. Tarihi yeniden tekrarlanıyor. Amerikalı roman yazarı Egor O'Neill şöyle diyor. Ne şimdi ne de gelecek vardır. Sadece defalarca ve defalarca yaşanan geçmiş vardır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Acaba biz şimdiki zamanda mı yoksa geçmişte mi yaşıyoruz? Muhterem dinleyiciler, epidemik hastalıkları ve tarih boyunca sanatçılara ilham kaynağı olmasını ele aldığımız o programımızın birinci bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Medeniyetin Beşiği Kermanşah.
Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli seri sohbetimizin 16. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Kermanşah eyaletinin güzel ve turistik köylerinden sayılan Piran ve Yukarı Çermeli'ye uğrayacağız.
Piran köyü su, nehir, şelale ve pınarlar köyüdür. Öyle bir köy ki sokaklarında su sesi kulakları çınlatıyor ve ortama anlamlı bir huzur katıyor. Sohbetimizin devamında ise bu turistik köyün özelliklerini ele alacağız.
Güzel ve turistik Piran Köyü 15 yıl önce turistik köy olarak seçilen Kermanşah eyaletinin önemli turizm merkezlerinden. Thank you.